Ayrım 14. Suçlu. Orhan Kemal. Sayfa 255. Canavar canavarlığından habersiz, T dağlarının yükseklerindeki bir mağarasında siyah kocuğuna sarılmış, yanı başına sapsarı yatan kadına gözlerini dikmiş, bundan böyle ne türlü davranması gerektiğini düşünüyordu. Hasta kadın öylesine ayak dolaşı olmuştu ki, o gece Edirne kapıdaki eve güya bir niyetle gitmişti. Annesinin heyecanla anlattıklarını sinirsini dinlerken kesin kararını vermişti. Gırtlağını sıkıp içini çekti. Saçı sakalına karışmıştı. Kovalanmaktan yılgın, vahşi bir hayvan kuşkusu içinde tedirgindi. Boynu adamakıllı incelmiş, gözleri çukurlarına gömülmüştü. Haftalardır kovalanmanın, hemen hemen uyumamanın, çokluk aç yatıp aç kalkmanın, zaman zaman soğumun verdiği bıkkınlık içinde bezgindi. Bir yanda açlık, her an yakalanmak, hapislere atılmak, yanındaki kadından ayrılma korkusu, öbür yanda kadının ölüvermesi endişesi. Onu bu kadar sevdiğini sanmamıştı hiçbir zaman. Annesinin derken gırtlığını sıkıvereceğini, bu iş kolaylıkla yapıvereceğini, ondan sonra da kaderini tek başına yaşamayı tasarlamıştı. Olmamıştı, olmuyordu. Kabil değil olamayacaktı. Öyle ki kadının kendiliğinden ölüvermesini düşünmeye bile tahammülü yoktu. Kadın hafif hafif inleyince kendine geldi. Gözlerini halsiz halsiz açtı. Renksiz dudaklarıyla gülümsedi. Adem. Elini uzattı. Adamın elini tuttu. Göğsüne bastırdı. Ben öleceğim Adem. Beni bırak. Kaç kurtul. Adam hırçınlaştı. Saçmalama. Benim yüzümden seni yakalayacaklar. Hapislere atılacaksın. Bütün bunlar benim yüzümden. Benim gevezeliğim yüzünden. Kaç kurtul Adem. Ben nasıl olsa kurtulamam bu dertten. Sana yazık. Benim ardımda ağlayanım yok. Senin ise annem var. Haftalardır bütün gazeteleri, gazete okuyucularını, hatta hapishanedekilerdeki katilleri bile ilgilendiren, yollar beller kesip, arabalar kamyonlar soyan, canlara kıyan hunhar canavar ağlamak için kendini zorluyordu. Fazla konuşma dedim ya, kadın ürktü, sustu. Uzun kirpikleri ardındaki akı sararmış gözleriyle kara kara bakıyordu. Edirne kapıdaki evden sonra sığındıkları evin erkeğini öldürmemiş miydi? Kendini de öldürüverip ne diye kaçmıyordu sanki? Üstelik şurada burada gevezelik etmiş, ölümü hak etmişti de. Kıyamıyor muydu? Vicdana kıyamayacak mıydı? Kıyamıyor. Kıyamayacaksa o adamı nasıl öldürmüş, ona nasıl kıymıştı. Adem de bunu düşünüyordu. Kadını öldürüp yükünden kurtulmak mümkünken, hele şu sıra bunu mutlaka yapması gereken neden yapamıyordu? Evinde misafir kaldı, daha doğrusu büyük para vererek sığındığı adamın kalleşliğine sezince nasıl hiç acımadan kıyıvermişti. Ama o beni ele verecekti diye düşündü. Buysa bunun şu anda hiç suçu yok. Şurada burada gevezelik edişi kendisine dönmeyeceğim korkusundan, öfkesindendi. Döndü, tekrar baktı. Gözlerini yummuştu. Hayır, hayır, mümkün değil. Yapamayacağım bu işi. Onu öldüremem. Kalktı. Mağaranın bir kenarında kayalara dayalı çatlak testiyi aldı. Testi su sızdırmıştı. Oysa öylesine susamıştı ki. Kadın yanına geldi. Ben suya gidiyorum. Kadın gözlerini açtı. Halsiz halsiz baktı. Geç kalma, olmaz mı? Ses çıkarmadı. Mağaranın ağaç dallarıyla örtülüp gizlenmeye çalışılmış girişine usulcük yaklaştı. Dalları aralayıp dışarıyı kolladı. Kayaları altın rengine boyayan tatlı bir güneş vardı. Demek günlerdir kapalı hava morluğunu yitirmiş, güneş kurşun küpeyi yırtıp parçalamıştı. Elinde çatlak testi yere yattı. Mağaradan sürünerek çıktı. Keskin mor kayalar altın ışıklarla yıkanmış gibiydi. Morluklar kaybolmuş, yerlerini boncuk mavisi almıştı. Bir süre öylece durdu. Geceleri daha çok da fırtınalı, karlı ayazlı gecelerde derin derin çatlayıp gerindiğini andıran dağın tatlı güneş altındaki keyifli çıtırtısını dinledi. Böcek çıtırdıları, kuş cıvıtıları, yakınlardaki kaynayan kayalardan çekerkenki şırıltısı. Kalktı. Güneşe karşı tatlı tatlı gerindi. Kapkara sakalının diplerini uzun uzun kaşıdı. Sonra kaynayan yolunu tuttu. Boncuk mavisi, patlıcan moru kayaların arasından sızıp, az aşağısındaki çukurda biriken su, kırmızı damarla keskin kayalardan tertemiz sızıyor, daha aşağıdaki bir başka çukurda toplandıktan sonra aralarında kısa, kuvvetli otların bittiği yalçın kayalardan aşağı, belki de binlerce metre derinliğine kendini kaldırıp atıyordu. Bir süre öylece dikilip manzarayı seyretti. Sonra cihazın aklına geldi. Geç kalma demişti. Testisini kayaların arasına yerleştirip doldurdu. Kana kana içti. Döktü. Tekrar doldurup tam yolunu tutacağı sıralarda yakınları bir kişisi işiterek safi kulak kesildi. Yoksa çobanlar mı vardı yakınlarda? İstemiyordu. Karşılaşmak istemiyordu. İsterse çoban zararsız olsun. İnsanlarla karşılaşmaktan ürküyordu. Keçi gene seslendi. Tam kaçacakken durdu. Ne diye kaçacaktı? Keçi belki de çok yakınındaydı. Yakalayıp mağaraya götürse, Şehnaz'a taze süt sağsa, aklına yattı. Kayaların ardına gizlenip bekledi. Az sonra koca memeli yaşlı bir keçi, mavi kayaların arasından siyah siyah belirdi. Şu sırıltısına kulak verdi ki. Sonra yaşından beklenmeyen bir densizlikle pınara koştu. Siyah, sert tüylerini çukurdaki berrak suya batıra batıra içmeye başladı. Adem çevreyi uzun uzun kolladıktan sonra yakınlarda çobanların falan olmadığına kanat getirerek uzandı. Hayvan art bacağını yakalayıverdi. Hayvan şaşırdı, silkindi. Direnmek, boynuzlamak istesiyle de olmadı. Kuvvetle kavranılarak mağaraya götürüldü, içeri sokuldu. Artık istediği kadar melesin, isterse kendini kayalara çarpsındı. Böyle bir şey olmadı. Hayvan uslu, yeni yerini yadırgamadan uysal yerleri koklamaya, kaderine razı göstermeye başladı. Kadın hayvanın kokusunu almış, gözlerini açmıştı. O ne Adem? Güldü. Keçi. Keçi mi? Ne olacak? Kalk da bak, memeleri süt dolu. Kadın yattığı kuru otların üzerine doğruldu. Mağaranın alacakaranlığındaki keçi halsiz halsiz baktı. Sen süt sağabilir misin? Adem deneyeceğiz dedi. Çanak, kase, ne işle sağacaksın? Sanki varmış gibi mağaranın içini göz geçirdi. Yoktu. Hiçbir şey yoktu. Aklına birden testi geldi. Orada Pınar'ın yanına bırakmıştı. Testi orada bıraktım. Alıp geleyim. Yama ya çobanlar keçi yararlarsa? Doğru ama sana biraz süt sağdıktan sonra salıvereceğim. İyi ya. Adem dışarısını yeniden inceden inceye kolladıktan sonra kaynağın yanına gitti. Testisini alıp döndü. Kadın en iyisi hayvanın memelerini emmek dedi. Adem güldü. Aklını yapmıştı. Hayvanı çekip kadının yanına getirdi. Sağacağını anlayan hayvan hiç aksilik etmiyordu. Alışkın duruyor. Hatta art ayaklarını yanlara açmış bekliyordu. Kadın önce sen em dedi. Adem hayır sen. Sana daha çok lazım. Kadın üstelemedi. Öyle aç, öyle halsizdi ki keçinin pis kokusunu falan duymadan başını art ayaklarının arasına soktu, memeyi aldı, iştahlanmaya başladı. Adem gülümseyerek bakıyordu. Bembeyaz gırtlak, mavi mavi kabaran damar. Bir anlık bir şey de oysa. Ama mümkün müydü? İmkanı var mı yıkayabilmesine? Kadın uzun uzun emdi. Midesine gelen sıcak süt içine bir rahatlık vermişti. Doyduğunu sanarak yatağına, kuru otların üzerine sırtüstü uzandı. Adem de onun gibi emdikten sonra hayvanı mağaranın kapısından bıraktı. Güneşe hürriye kavuşan kart keçi, sivri çenesini sallayarak boncuk mavisi gözleriyle şaşkın etrafına baktı. Uzun acı bir B koyuverdi. Sonra iki yana zikzaklar yaparak koştu, durdu. Çevreyi kokladı. Hayvan keskin bir kayanın üzerine durmuştu. Onun sesine karşılık bekliyordu. Az sonra beklediği cevabı aldı. Boncuk, boncuk yavrum. Kırış kırış bir koca karı ama sağlam. Keçisini arıyordu. Vario iki keçisiydi. Az önce de kim bilir nereye kayıp gitmişti. Aramadığı yer bırakmamıştı. Yanında öbür keçisi İnci, boncuğun ses verdiği yöne sevinçle koştu. Demek hayvan Pınar'a su içmeye gitmişti. Nasıl da düşünememişti. Keçisini keskin kayanın üzerinde görünce koştu. Yavrum benim, neredeydin sen kız, ha, neredeydin? Yanına geldi, boynuna sarıldı. Sürmeli gözlerinden öptü, öptü. Neredeydin kız, neredeydin sen ana? Keçi sanki başından geçenleri heyecanla anlatmak istiyordu. Koca karıya bakarak heyecanlı heyecanlı meledi. Sonra İnci ile burun buruna koklaştılar. Koca karı hayvanlarını öne katmıştı. Kendi kendine söyleniyordu. Kaybolursunuz, aman çalarlar sizi. Çalarlarsa ben ne yaparım? Varım yom sizsiniz, evlatlarım benim. Sizden başka kimim var? Evlatlar gene de Allah işlerini rast getirsin, kendi havalarında. Ben yanarım yavruma, yavrum yanar yavrusun hesabı. Onlar da haklı. Gözü çıksın yoksulluğu. Nedir, herkesin gide bir boğaz derdi. Haydi yayılın, yayınlama uzaklara gitmeyin. Gözümden gitmeyin hayırsızlar. Kalın bedenli bir ağaca sırtını dayayıp oturdu. Efkarlanmıştı gene. Oğulları hadi çocuklarına ancak yetiyordu. Torunları ya, torunlarının ne oluyordu? İlla Mahmut'u. Dayın yamacındaki kasabada öğretmendi. Oğuş dolusu para kazanıyordu. Ergendi de. Bir günden bir güne nenesi aklına getiriyor muydu? Birden iki ay önce şehirden getirdiği mavi yazmayı hatırlayarak o türlü düşününe pişman oldu. Allah gene razı olsun. Onun da başında kim bilir ne gaileler var. Ona da para lazım. Yarın o da evlenecek ya yurt sahibi olacak. Kolay mı? Aktan Mahmut'una süt götürmek geldi. Bugün geçmişti. Akşamüstü gider, okulda bulur, taze taze sahar verirdi. Yanına gelen boncuğu okşadı. Gözü hayvanın memelerine gidince şaştı. Bu sabah sağmamıştı. Ne diye salmış gibi duruyordu? Yok dedi. Gerçekten de salmıştı. Kız kim sağdı seni? Hayvan sinirli meledi. Kim sağdı seni kancık? Nerede sağdılar? Yeniden soracaktı. Arkasına ayak sesi işleyerek vazgeçti. Döndü. Güneşe tüfekleri parlayan iki jandarma. Gülerek yaklaştılar. Niye ona keçiyle mi konuşuyorsun? İçini çekti. Ne yapayım oğul? Gözüküyor orasılıcılar hayvanı sağmışlar tekmeyi. İki jandarma bakıştı. Kim sağmıştı acaba? Buralarda insan var öyleyse. Dağbaşı oğul. Olur. Olur mu olur. Sen rastlamadın mı hiç? Yok oğul. Benden her gün soruyor jandarmalar ama tövbe hiç kimseye rastlamıyorum. Rastlasam demem mi? Karayağız, sert bakışı jandarma, yanında bir de kadın varmış. Görüyene haber verirsen. Sarı benizi zayıf ekledi. İkramiye var hükümetten. Koca karı anlayışlı anlayışlı başını salladı. Öteki jandarmeler de dediler ya, hani, nerede? Bana tövbe rastlamadı. Bir rastlasa, bakın hele. Kamyonları soyan, canları kıyan okuyor olasıca öyle mi? O ya. Yanındaki soykada peri padişahın kızı güzelmiş diyorlar. Doğru. Babası da tevatür zenginmiş de bu oğlana niyetini çevirmiş. Jandarmalar anlayışlı anlayışlı başlarını sallayıp yollarına koydular. Koca karı arkalarından uzun uzun baktı. Mor kayaların arkasındaki geçitte tüfeklerin demirini ışılarak kayboldular. O gün öyle gece geçti. Ertesi gün aynı yerde keçisini Pınar'a doğru mahsustan salıverdi. Dizine fena takılmıştı. Keçisini sağan kimdi? Kim olabilirdi? Herhalde kaçak birileri olmalıydılar ki acından ya emsin ya da sağsın. Bütün gece düşünmüş taşımış bu sonuca varmıştı. Keçi dünkü gibi gene kaynağın başına gitti. Suya sert kıllarını batıra batıra suyu ufacık ağzıyla süre süre içerken art bacağından yakalandı. Dünkü gibi uysal değil, öfkeli, sinirli çırpınmaya başladı ama sonunda yenildi. Adem sımsıkı kavramıştı. Kız da mağaraya giderken koca karı beşlik bırakmadı. Mağaradan içeri giren adamın bir kıyıdaki kayaların gerisinden gözetledi. Adam pek öyle caniye canavara benzemiyordu. Günlerden beri işittiği canavar olamazdı. O surat yoktu. Canavarın tüfeği falan olmalıydı. Sonra öyle işler yapan, kamyonları çevirip canları kıyan bir insan onun keşisinin üstünde mi kalmıştı? Merakla mağaraya yaklaştı. Aralanmış dalların arasında içeriye baktı. Koca karının mağara ağzındaki kayalara düşen gölgesini ilk Şehnaz gördü. Orada birisi var galiba. Zaten kuşkulu Adem sertçe döndü. Büyüyen gözleriyle mağara ağzına baktı. Gerçekten de birisi vardı. Fırladı. Kim o? Koca karının titrek ama sinirli sesi. Keçimi ne diye getirdin? Gene sürünü sağacaksın değil mi? Adem sürünerek dışarı çıktı. Hastam var yine. Kaç parası ücretini vereyim? Kadın şüpheli şüpheli sordu. Hasta kadın mı erkek mi? Kadın. Gel de gör. Şöyle bir düşündü. Jandarmalığını aradı mıydı acaba? Gel valide gel. Benim de senin gibi annem var. Gel korkma. Gel de bak. Kasabaya gidiyorduk. Yolda hastalandı. Ne yapalım? Bu arada işiniz ne? İşte geziyorduk. Turiste ne dersen de. Cem'in jandarmaları benden kadına dolanan birini sorular. Sen olmayısın. Adem titredi. O kim? Yolları belleri kesen, kamyonlar arabalar soyan, canlara kıyan. Adem kül kesmişti. Ben mi? Yemine sahibi. Olsun o. Benden saklama. Sen olsun. Şimdi jandarmalar gelirse beni de vereceksin ama Allah'ın bir ismi hakkı için. Allah'a canım kurban ama bırak. Yemin etme. Günahtır. Vallahi billahi yolbel kesmedim. Hele kamyon mamyon tövbe. Yemin etme oğlum. Kestim kıydım diyecek değilsin ya. Kitaba el basayım valide. Sen Müslüman değil misin? Senin oğlun kızın yok mu? Varsa onları düşün. Ben de ana kuzusuyum. Benim de yolumu bekleyen bir anam var. Koca karının sert yüzü yumuşamıştı. Kendi oğlunu, Esat'ını hatırlamıştı. Acıdı. Hasta kadını görmek, yoklamak için içeri girdi. Gerçekten de sapsarı bir taze, küt küt öksürerek otların üstüne sırt üstü yatıyordu. Yollar kesip kanyonlar soyan, canları kıyan biriyle daracık bir mağarada yapayalnız kaldığını unutarak geçmiş olsun yavrum dedi. Hastanın yanı başına oturdu. Artık dağda bir canavarın mağarasına değil, köyde hasta komşusunu yoklamaya gittiği köy evindeydi. Şehnaz mırıldandı. Teşekkür ederim. Adem'e baktı. Kollarını göğüs üzerine kavuşturmuş dikiliyordu. Koca karı yaklayı vermek istem bile değildi ama düşünmüyordu böyle şeyleri. Ağrıdan ölüleri bırakmaktan ne çıkacaktı? Nasıl olsa birin birine yakalanmayacak mıydı? Çok çok hapse gider ipten kurtulurdu. Hiç olmazsa. Şehnaz'a bakıştılar. Adam başını iki yana salladı. Koca karı hastanın elini yokladı. Nereni beğenmiyorsun yavrum? Bilmem ki. Göğsüm, sırtım, böğürlerim ağrıyor. Nefes aldıkça iğne gibi batıyor. Şöyle bir düşündü. Saptıcan dedi. Ben de öyle sanıyorum. Çok fena çok. Fena ama geçer. Hiç zannetmiyorum yine. Ölü verip buralarda kalacağım gibi geliyor. Allah göstermesin yavrum. O nasıl laf? Genç, tazesin daha. Dur bakalım. Her hastalığın ölür mü? İsterse jandarmaların aradığı bunlar olsun da. Senin bu hastalığının tek bir ilacı var yavrum. Nedir o teyze? Hınzir var ya hınzir. Adem, yani domuz dedi. Adı bas. Ondan vuracaksınız bir tane. Derisini yüzeceksiniz. Sen de anadan doğma soyunacaksın. Hınzirin derisine sarınacaksın. Bu ilacı budur yavrum. İçindeki tekmil soğuklamayı illeti çeker alır. Bir şeyeceğin kalmaz. Esat'ım da senin gibi saptıcan olduğu da babası böyle yaptıydı. Maşallahı var şimdi. Bös büyük adam oldu. Çoluğa çocuğa karıştı. Neredeyse torun sahibi olacak. Allah bağışlasın. Dine sağlık yavrum. Bana bir faydası dokunmuyor ama Allah gene de işine yokuşuna vurmasın. Hınzir avlamak zordur. Domdom kurşun ister. O kurşundan var mı sizde? Gözleriyle mağarayı araştırdı. Adem yok ne yok dedi. Deli Tomdom. Tabancamdan bile kurşun yok. Gece yarısı ayı kurt falan gidiverecek diye ödüm kopuyor. Koca karı önce inanmadı. Elbette öyle konuşacaktı. Birden sordu. Sorması ayıp olmasın ama böyle dağlarda, bellerde, mağara köşelerinde ne işiniz var? Eviniz yeriniz yok mu? Adem içini çekti. Allah insanı şaşırtmasın teyze. Evimiz de vardı yerimiz de. Vardı ama dedim ya Allah insanı şaşırtmasın. Benim de senin gibi nur yüzü bir anam var. Her gün elinde tesbih yolumu gözler. Gözler ama. Bırak dinle dertlerimi depreştirme. Şehnaz uzun uzun boğula boğula öksürmeye başlamıştı. Koca karı sözün ucunu kaçırarak genç kadının başını koluna altına aldı. Böyle tutulursa daha kolay öksürülür yahut gıcığı geçer sanıyordu. Vay yavrum vay, vay evladım vay. Öyle yapın, bir hınzir vurun. Vurun ya koşunuz da yokmuş. Aklına canavar geldi. Haftalardır indirilip kaldırılan şeyler yalan mıydı? Yollar kesen, kamyonlar soyan, canlara kıyan bunlar değil miydi? Değildi belki de. Bunlar olsa çifte çifte tüfekleri dizi dizi kurşunlar olmaz mıydı? Sonra şu hasta kadın. Yerinden kımıldayamıyordu. Erkeğiyle birlikte vurgun vuracak, soğun soracak halim vardı. Gene de dedikleri canavar sandı oğlum. Allah gene taksiratını affetsin. Şu kadıncağızı gördükten sonra milletin demesine inanmasım kalmadı. Selimiyim ama bu kadıncağız yok ana. Vallahi ne yoldan ne belden ne de kamyon soyup cana kıymaktan haberin var. Müslümansan inan. Peki ama yolları kesen canları kıyan kim ya? Bilmiyorum. Ben zaten bu hasta kadını daha fazla tutmak istemiyorum buralarda. Yürüyebilse alıp götüreceğim. Nereye? Kasabaya doktora. Koca karının gözleri parladı. Kasabada torunum var benim. Kızımın oğlu. Öğretmen. Öyle mi Allah başlasın? Kasayı yeni aldım mı bir okur. Bir okur ki maşallah. Sizin cünahlarınızı okuyuverdi bana. Sen bu kadıncağızı babasından kanadın altından kaçırmışsın ya. Güya babası razı olmamış da kaçırmışsın. Koca karı hayretler içine dinliyorlardı. Bu dinleyiş yaşlı kadındaki şüpheyi silip süpürüyordu. Anlıyordu onların olmadığını. Sordu. Peki siz o değilseniz ne demeye kaçıyorsunuz? Adem aşkına kimden dedi? Cendermeden. Kim kaçıyor? Kaçmıyor musunuz? Kaçmıyorsanız cendermeler gelir benden sorarlarsa yeğenizi deyivereyim mi? Karşılık vermediler. Koca karı yakalamıştı. Ucunu bırakmadı. Ha, sorarlarsa haber vereyim mi? Adem vermesin iyi olur dedi. Biz kendimize gidip teslim olacağız belki de. Gördün mü? Demek suçlusun. Atmaktan başka çare yoktu. Allah insan şaşırmasın dedim ya nine. Senin anlayacağın şu kadın var ya. Dedikleri gibi zengin bir çiftlik sahibinin kızıydı. Babasını istedim vermedi. Beni kovdu. Öldürtmek istedi. Derken kız bir gece bana kaçtı. Ben de sen olsan oğlun Esat olsa mesela. Bir kız kaçırsa. Hayır estağfurullah. Kız ona kaçsa. Ne yapar? Bir kız demek bir erkeğin ırz demek. Erkeğin erkekliği neyle belli olur? Irza sahip olmasıyla değil mi? İşin işte bilhassa oğlu Esat karışınca akan sular durdu. Elbet dedi. Elbette oğlum. Peşime adam taktı babası. Çevirdiler. Ben de koca karı heyecanla amma etmişsin dedi. Amma etmişsin yavrum. Etmişsin ya. Şu yol kesip cana kıyım işi olmasaydı. Şehnaz'ın şaşkın bakışları önünde Adem öyle yalanlar kıvırdı. Koca karı inandırabilmek için öyle diller döktü ki kadın sonunda inandı. Zaten yol kesip kamyon soymak, canları kıymakta gerçekten ilgisi yoktu. Koca karı yanındaki ekmeğini, peynirini onlara bırakıp akşamüstü keçileriyle köye döndüğü zaman oğlu Esat'ta kaçırdığı kızın yanından ayrılmış gibi ağlamaklıydı. O ve ertesi gece gene çevrede yol kesip adamlar öldürüldü. Köy çeşitli söylentilerle çalkalandı. Ama koca karı inanmıyordu artık. Bu işleri yapanlar başkalarıydı. Gözüyle gördüğü zavallının tüfeği değil tabancaların kurşunu bile yoktu. Ekmek, peynir, birkaç baş soğan, küçük bir çanak yoğurtla mağaranın yolunu tuttu. Yolda köylülerine rastladı. Her zaman küçük bir çıkında keçilerin yaymaya giden kadının bugün daha tedarikli gidişini yadırgamışlardı. Sonra yollar kesen, canlara kıyan canavarın dolaştığı söylenen dağa korkmadan nasıl gidiyordu? Canavarı bana ne yapsın diye yürüdü. Köylüler arkasından uzun uzun baktılar. Şüphelenmişlerdi. Şüphelenmişlerdi ama henüz neden, niçin şüphelendiklerinin farkında değillerdi. Günler geçiyor, koca karının keçilerini yaymaya giderken taşıdığı yiyecekler paket paket sigara gözden kaçmıyordu. 40-50 evlilik köy gözlerini kadının derme çatma kulübesine çevirmişti. Eskiden komşuları uğrar, işlerine el atar, yarenlik eder, oğlu Esat'tan, torunu Mahmut'tan söz açar, gelininden dertlenirdi. Şimdi kalmamıştı bunlar. Köylüden kaçıyordu adeta. Koca karının birdenbire değişen hali yalnız köylünün değil, jandarma karakolunun da gözünden kaçmadı. Karakolda sonuna dikkat etti. Eskiden jandarmalara rastlasa durur, konuşur, yarenlik ederdi. Şimdi kaçıyordu. Yüzlerini görmek istemeyen bir hali vardı. Bir gün komşular etrafını sarıverdiler. Birbirleriyle dancık dövüş bir çekişme tutturmuşlardı. Canavardan konuşuyorlardı. Biri Mahsun'dan yanındaki kadın da dedikleri gibi çiftlik sahibinin kızı falan değilmiş dedi. Bir başkası merakla sordu. Neymiş ya? Kötü kadınmış. Oyuncu kız. Koca karı başını sertçe kaldırdı. Kim demiş? Bütün gözler koca karıya çevrildi. Kim mi demiş? Herkes diyor. Herkes nereden biliyormuş kötü kadın? Oyuncu kız olduğunu. Güne boyunla bilmem gayrı. Halt etmiş onu diye. O gün sıkı bir göz hapsi altında olduğundan habersiz. Kasabaya Mahmut'un yanına gitti. Heyecanlıydı. Gözleri çevrede dört dönüyor, zihninin meşgul olduğu her halinden anlaşılıyordu. Torunu sordu. Ne o nene, heyecanlı görünüyorsun. Kendime geldi. Torunun boynuna sarılarak akşam hiç uyuyamadım da yavrum dedi. Niye uyuyamadın? Sen de benim yaşıma gelirsen öğrenirsin. Cebinden küçük bir pusula çıkardı. Mahmut'un uzattı. Şurada neler yazılı bir soru okuyuver hele yavrum. Genç öğretmen Mahmut pusulayı aldı, bir solukta okudu. Gripin, tabanca mermisi, pamuk, bir şişe isporta, tereyağı, bal. Harita sordu. Ne yapacaksın bunları nene? Hiç yavrum, köyden sipariş ettiler de. Parasını da verdiler mi? Verdiler. İşte, bana alıver şunları. Dur hele. Soluk al, acelenle. Öğleye doğru önce köyün, sonra da dağın yolunu tuttu. Suçsuz olduklarına, yüzü yüz inandı. Adamla hasta karısının jandarmaların vızır vızır dolaştığı bu dağdan aşırmak istiyordu. Zaten adam gidip kayınbabama kızımı teslim edeceğim. Ben de suçum neyse cezamı çekeceğim demişti. Böyle dediğine göre, insan olan herkese düşen bir ödevdi bu yardım. Önünde keçileri gittikçe yalçınlaşan kayaların arasındaki incecik yoldan ağır ağır yürüyor, ikinci güneş tatlı tatlı yakıyordu. Arada karlı dağlardan kopup gelen soğuk bir rüzgar terli yanaklarını okşuyordu. Her zaman keçilerin otlattığı düzlükte hayvanları yedir bırakıp mağaraya geldi. Gerek Adem gerekse hasta Şehnaz heyecanla karşıladılar. Demek her istediklerini bir tamam alıp getirmişti. Adem boyuna sarıldı. Anam, anam benim, sen sağ ol değil mi? Kirpikleri yaş yaştı. Şehnaz da onun gibi. Ama tabanca mermileri tabanca uymuyormuş. İşbor şişesini yolda düşürüp kırmış. Aldıkları yoktu. Gripinleri getirmişti ya. Tereyağını, balı, pamuğu getirmişti ya. İsterse hiçbirini getirmesin. Onları ele vermemişti ya. Birden bir şakırtı. Mağara kapısına düşen silahlı insan gölgeleri. Anladılar. Jandarmalar basmıştı. Demek Kocakarı haber vermişti. Aldatılmışlar demek. Şehnaz'da Adem'le buz kesilmişlerdi. Kocakarı'ya gelince şaşırmıştı. Kekelemeye başladı. Vallahi billahi benim haberim yok yavrum. Allah'ın bin bir ismi hakkı için. Elinde tuttuğu gripin kutuları yere düştü. Sonra jandarmalar birbiri ardı sıra içeri girmeye başladılar. 14. ayrımın sonu, sayfa 270.